Ayrım 19.
Dipnot, Prusya'da nüfus kütüğü Bismarck'ın kimlik belgeleri düzenleme hakkını kiliseden geri alan 9 Mart 1874 günlü bir yasası aracıyla kabul edilmiştir. Bay Düring'in ancak geleceğin sosyaliter devleti aracıyla gerçekleştirdiği şey, bu arada Bismarck'ın kendisi tarafından yalın bir yasa aracıyla gerçekleştirilmiş bulunuyor. Aynı biçimde hukukçuları meslekleri bakımından yeterince donatılmamış görmekten yakınarak, ki bu yakınma yönetim memurlarına da yayılabilir, özgül bir biçimde Prusyalı bir yakınma türküsü söylemekten başka bir şey yapmaz ve hatta Bay Düring'in her fırsatta ilan ettiği gülünçleştirilmiş Yahudi düşmanlığı, antisemitizm bile, eğer Prusya'da değilse en azından Elbe'nin doğusunda kalan topraklara özgü bir özelliktir. O bütün ön yargı ve boş inanlara büyük bir küçümseme ile yukarıdan bakan aynı gerçeksel filozof, kendi payına, kendi kişisel düşkünlüklerine öylesine derin bir biçimde gömülmüştür ki, Yahudilere karşı ortaçağ yobazlığından kalma bu halk ön yargısına, doğal güdülere dayanan doğal bir yargı adını verir ve insanı şaşırtan şu sava deyin gider. Sosyalizm, güçlü Yahudi karışımlı demografik durumlara meydan okuyabilecek tek güçtür. Yahudi karışımlı durum, ne doğal dil. Yeter. Derin hukuk bilgisinin bu sergilenme biçimi arkasında en iyi olasılıkla eski tip bayağı bir Prusyalı hukukçunun en bayağı teknik bilgisinden başka bir şey yok. Bay Düring'in sonuçlarını bize mantıklı bir biçimde sunduğu hukuk ve siyasal bilimler alanı, Prusya yasamasının yürürlükte olduğu bölgeyle örtüşür. Şimdi İngiltere edebiyle herhangi bir hukukçu için oldukça tanıdık olan Roma hukuku dışında, Düring'in hukuk bilgileri yalnızca ve yalnızca Prusya yasamasıyla, yani Bay Düring'in yazma sanatını oradan öğrendiğine inandıracak bir Almanca ile kaleme alınmış ve ahlaksal ahkamları, hukuksal bulanıklık ve tutarsızlığı, işkence ve ceza aracı olarak sopa vuruşlarıyla artık büsbütün devrim öncesi döneme ilişkin o aydın ataerkil despotizm yasamasıyla sınırlanır. Onu aşan her şey Fransızların modern burjuva hukuku denli tamamen özgün evrimi ve tüm ana kara üzerinde bilinmeyen kişisel özgürlük güvencesiyle İngiliz hukuku da Bay Düring için dayanılmaz bir şeydir. Salt görünür çevreni kabul etmeyen ama adam akıllı devrimci bir hareket içinde dış ve iç doğanın bütün yerlerini ve bütün göklerini kullanan felsefe, bu felsefe gerçek çevren olarak kendilerine olsa olsa soylu Prusya hukukunun yürürlükte bulunduğu birkaç başka toprak parçasının eklenebileceği 6 eski Doğu Prusya eyaleti sınırlarına sahip. Dipnot, 1815 antlaşmalarından önce Prusya'nın olan Brandenburg, Doğu Prusya, Batı Prusya, Postanya, Pomeranya ve Silezya eyaletleri söz konusu ediliyor. Bu çevrenin ötesinde bu felsefe ne yeri ne göğü ne dış doğayı ne de iç doğayı ama yalnızca dünyanın geri kalan bölümünde olup biten şeyler karşısında en koyu bilgisizlik tablosunu kullanır. Özgür istenç, libre arbitr, iradeyi cüziye denilen şeye, insan sorumluluğuna, zorunluluk ve özgürlük ilişkisine değin gitmeden ahlak ve hukuk gerektiği gibi incelenemez. Bundan ötürü gerçeksel felsefe bu sorunun bir değil ama iki çözümüne sahip. Bütün düzmece özgürlük teorileri yerine bir yandan ussal kavrayış, öte yandan da içgüdüsel kararların deyim yerinde ise bir orta güç oluşturmak için kendisine göre birleştikleri ilişkinin deney aracıyla bilinen niteliğini koymak gerekir. Bu türlü dinamiğin temel olguları gözlemden çıkarılmalı ve henüz olmayanı ölçmek için olanak ölçüsünde onu doğal olarak ve büyüklük olarak genel bir değerlendirme konusu yapmalıdır. Böylece iç özgürlük üzerine bunlarla beslenen binlerce yıl tarafından ısıtılıp ısıtılıp ortaya konmuş bulunan budalaca yapıntılar yalnızca kökten süpürülmüş olmakla kalmaz ama yaşamın pratik örgütlenmesi için yararlanılabilecek olumlu bir şeyle değiştirilmiş de olur. Öyleyse özgürlük ussal kavrayışın insanı sağa, us dışı içgüdülerin sola çekmesine, ve bu güçlerin paralel kenarında gerçek hareketin köşegene göre oluşmasına dayanır. Buna göre özgürlük, kavrayışla içgüdü, ussalla us dışının ortalaması olacak ve derecesi her birey için bir gök bilimi terimi kullanmak gerekirse, kişisel denklem yardımıyla deney tarafından saptanabilecektir. Ama birkaç sayfa ötede şöyle denir. Biz ahlaksal sorumluluğu, bizce bilinçli güdüleri doğal ve edinilmiş usa göre alma anıklığından başka bir anlamı olmayan özgürlük üzerine kuruyoruz. Bu güdüler olanaklı karşıtın algılanmasına karşın önüne geçilmez bir zorunlulukla eylemler üzerinde etkili olurlar. Ama ahlaksal etkenlere rol verirken işte tam da bu önüne geçilmez zorlamaya güveniyoruz. Özgürlüğün en küçük bir umursama duymaksızın birinciyi yalanlayan bu ikinci belirlenimi de Hegel anlayışının bir aşırı yavanlığa indirgenme biçiminden başka bir şey değildir. Özgürlük ve zorunluluk ilişkisini doğru olarak ilk düşünen Hegel oldu. Ona göre özgürlük zorunluluğunun kavranmasıdır. Zorunluluk ancak kavranılmadığı ölçüde kördür. Dipnot, Hegel Ansiklopedi 1-147 katma sayfa 294. Edisyon Henning, Berlin 1843. Özgürlük doğa yasaları karşısında düşlenmiş bir bağımsızlıkta değil, ama bu yasaların bilinmesinde ve bu bilme aracıyla bu yasaların belirli erekler için yöntemli bir biçimde kullanılma olanağındadır. Bu dış doğa yasaları için olduğu denli, insanın maddi ve manevi varlığını yöneten yasalar, gerçeklikte değil olsa olsa kafamızın içinde ayırabildiğimiz iki yasa sınıfı içinde böyledir. Öyleyse istenç özgürlüğü ne yaptığını bile bile karar verme yetisinden başka bir anlama gelmez. Buna göre belirli bir sorun üzerinde bir adamın yargısı ne denli özgürse, bu yargının içeriğini belirleyen zorunluluk o denli büyüktür. Oysa çok sayıda çeşitli ve çelişik karar arasında, görünüşte canının istediği gibi seçen, bilgisizliğe dayanan kararsızlık, bununla özgür olmayışını, egemenliği altına alacağı şeyin egemenliği altında bulunduğunu göstermekten başka bir şey yapmaz. Öyleyse özgürlük kendimiz ve dış doğa üzerinde, doğal zorunlulukların bilgisi üzerine kurulu egemenliğe dayanır. Böylece o zorunlu olarak tarihsel gelişmenin bir ürünüdür. Hayvanlar dünyasından ayrılan ilk insanlar, her özsel noktada hayvanlar denli az özgürdüler. Ama uygarlığın her ilerlemesi özgürlüğe doğru atılmış bir adımdı. İnsanlık tarihinin eşiğinde, mekanik hareketin ısı durumuna dönüştürülmesinin, sürtünme ile ateş yakılmasının bulunması, bizi bugüne getirmiş olan evrimin sonunda ise ısının mekanik hareket durumuna dönüştürülmesinin, buharlı makinenin bulunması var. Ve buhar makinesinin toplumsal dünyada gerçekleştirdiği çok büyük özgürleştirici devrime karşın, bu devrim daha yarı yolu bile bulmadı, evrensel özgürleştirici etkinlik bakımından, sürtünme ile ateş yakmanın onu geride bıraktığı da kuşku götürmez. Çünkü sürtünme ile ateş yakma insana doğanın bir gücü üzerinde ilk kez olarak egemenlik verdi ve böylece onu hayvanlar dünyasından kesinlikle ayırdı. Buhar makinesi kendisinden çıkan bütün o kudretli üretken güçlerin, sınıf farklılıklarının, bireysel varlık araçları kaygısının artık olmayacağı ve ilk kez olarak gerçek bir insan özgürlüğünün, doğanın bilgisine varılmış yasalarıyla uyum durumunda bir yaşamın söz konusu olabileceği bir toplumsal düzeni olanaklı kılan o güçlerin temsilcisi olarak gözümüzde kazandığı bütün değere karşın, insanlığın evriminde hiçbir zaman bu denli güçlü bir sıçrama gerçekleştirmeyecektir. Ama tüm insanlık tarihinin henüz ne denli genç olduğu ve bugünkü buluşlarımıza mutlak bir değer yüklemenin ne denli gülünç olacağı, bütün geçmiş tarihin mekanik hareketin ısı durumuna dönüşmesinin pratik bulgusundan, ısının mekanik hareket durumuna dönüşmesinin pratik bulgusuna giden tarih dönemi olarak nitelendirilmesi, yalın olgusundan da anlaşılabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse tarih Bay Düring'de başka türlü incelenir. Bütün olarak yanılgılar, bilgisizlik ve barbarlık, baskı ve kölelik tarihi olduğundan, gerçeksel felsefe için bir iğrenme konusudur. Özelde gene de iki büyük kesime ayrılır. 1. Maddenin kendi kendine özdeş durumundan Fransız devrimine değin ve 2. Fransız devriminden Bay Düring'e değin. Ama bu durum 19. yüzyılı henüz özsel olarak gerici, dahası entelektüel açıdan 18. yüzyıldan daha da gerici kalmaktan engellemez. Gene de 19. yüzyıl bağrında sosyalizme ve bunun sonucu Fransız devrimi habercileri ve kahramanları tarafından düşünülmüş olandan daha güçlü bir dönüşümün tohumunu taşır. Gerçeksel felsefenin geçmiş tarih için duyduğu küçümseme kendini şöyle doğrular. Gelecekteki binlerce yıllık dizi düşünüldüğü zaman, özgün belgelerin tarihsel bir bellek sağladığı birkaç bin yıl, insanlığın geçmiş bileşimleriyle birlikte çok az şey anlatır. Bir bütün olarak insan türü henüz gençtir ve eğer bir gün bilimsel bellek binlerle değil on binlerle sayabilirse, zihinsel olgunluk eksikliği, kurumlarımızın çokluğu, bu çok doğal öncül, o zaman en eski ilk çağ olarak düşünülecek zamanımızı açıklamak için söz götürmez bir değer kazanacaktır. Son tümcenin gerçekten atılım dolu dil bilimsel yapısı üzerinde uzun boylu durmadan yalnızca iki şeyi dikkate alacağız. Önce o en eski ilk çağın tüm daha sonraki ve daha üstün evrimin temelini oluşturduğu hareket noktası olarak hayvanlar dünyasından kurtulan insanı ve içerik olarak da geleceğin ortaklık üyesi insanlarının benzerleriyle hiçbir zaman karşılaşmayacakları güçlükler üzerindeki utkuyu aldığı için her durumda bütün gelecek kuşakların gözünde en ilginç bir tarihsel dönem olarak kalacağını ve ikinci olarak da ortak bu güçlük ve bu engellerle alakonmayan gelecekteki tarihsel dönemlerin karşısında bambaşka bilimsel, teknik ve toplumsal başarılar vaat ettikleri bu en eski ilk çağ sonunun bu öylesine geri ve gerilek yüzyılı nitelendiren eksiklik, zihinsel çocukluk koşulları içinde bulgulanmış olan son çözümlemede kesin doğruluklar, değişmez doğruluklar ve köklü görüşler yardımıyla o gelecekteki bin yıllara davranış kuralları vermek için her durumda çok tuhaf bir biçimde seçilmiş bir an olduğunu. Tarihin geçmişteki gelişmesine reva görülen bütün küçümsemelerin onun sözde en yüksek sonucunu, gerçeksel denilen felsefeyi de kapsamına aldığını ayrımsamamak için, gerçekten felsefenin Richard Wagner'i, eski Wagner'in yeteneği olmak gerek. Yeni köktenci bilimin en özellik belirtici parçalarından biri de yaşamın bireyselleştirilmesi ve değerlendirilmesine ayrılan kısımdır. Bu kısımda tam 3 bölüm boyunca gürül gürül bir kaynaktan, falcı kadın beylik düşüncesi fışkırıp akar. Ne yazık ki birkaç kısa örnekle yetinmek zorundayız. Her duyumun ve bunun sonucu yaşamın bütün öznel biçimlerinin derin özü, durumların farklılığı üzerine dayanır. Oysa yaşamın bütünlüğü içinde ne olduğuna gelince, yaşam duygusunu yükselten ve kesin uyarıları geliştiren şeyin, sürerlik durumu değil ama yaşamın bir durumundan bir başka durumuna geçiş olduğu, sözü pek uzatmadan da gösterilebilir. Deyim yerinde ise sürekli durgunlukta ve aynı denge koşulu içinde gibi kalan, kendi kendine duyulur biçimde özdeş durum, doğası ne olursa olsun, varlık deneyimi bakımından büyük bir anlam taşımaz. Alışkı ve deyim yerinde ise alışkanlık, yaşamı bütün olarak ölümden farksız, ilgisiz ve duygusuz bir şey durumuna getirir. Ona olsa olsa bir çeşit olumsal, dirimsel hareket olarak bir de can sıkıntısı işkencesi eklenir. Durgun bir yaşam içinde bireyler ve halklar için her türlü tutku, her türlü varlık ilgisi söner. Ama bütün bu olayları açıklanabilir kılan şey işte bizim ayrım yasamızdır. Bay Düring'in kendi tepeden tırnağa özgün sonuçlarını saptama hızı inanılacak gibi değil. Önce gerçeksel felsefe diline çevrilmiş bir beylik düşünce. Aynı sinirin sürekli uyarılması ya da aynı uyarının sürerliği her siniri ve her sinir sistemini yorar. Öyleyse normal durumda sinirsel uyarılarda kesinti ya da değişiklik olması gerekir. Bu yıllardan beri herhangi bir fizyoloji el kitabında okunabilir ve her ham kafa bunu kendi öz deneyimiyle bilir. Bu eski yavanlık hemen bizim ayrım yasamız durumuna dönüşmeden çok az önce bütün duyumların derin özü, durumların farklılığı üzerine dayanır. Gizemli biçimi altında kopya edilmiş. Ve bu aynı yasa eşitliğin güzelliğinin açıklama ve örneklerinden başka bir şey olmayan, öyle ki en yüzeysel ham kafanın anlayışı için bile hiçbir açıklamaya, hiçbir gereksinme duymayan ve bu sözde ayrım yasasına iletilmekten de bir atom açıklık kazanmayan bütün bu olaylar dizisini adam akıllı açıklanabilir kılıyor. Ama bu henüz bizim ayrım yasamızın köktenci niteliğini tamamen ortaya koymuş olmaktan çok uzaktır. Yaşam çağlarının ardışıklığı ve buna bağlı olarak yaşam koşullarındaki değişikliklerin ortaya çıkışı, bizim ayrım ilkemizi aydınlığa çıkarmak için hiç de yabancı olmayan bir örnek verir. Çocuk, yeni yetme, genç, olgun insan, bu uğraklardan her birindeki dirimsel duygularının yoğunluğunu, içinde bulundukları değişmez durumlarda, bu durumların birinden ötekine geçiş dönemlerinde olduğundan daha az duyarlar. Bu yetmez. Eğer daha önce tadılmış ya da yapılmış olan şeyin yinelenmesinin bir çekiciliği olmadığı gerçeği hesaba katılırsa, bizim ayrım yasamız daha dolaylı bir uygulama alanı bulabilir. Ve şimdi daha önceki saçma sapan sözlerin derin ve kavrayışlı tümcelerinin başlangıç hizmeti gördükleri saçma sapan sözü okur, kendi başına tasarlayabilir. Kuşkusuz Bay Düring, kitabının sonunda utkun bir biçimde şöyle haykırabilir. Yaşamın değerini ölçmek ve güçlendirmek için ayrım yasası hem teorik hem de pratik bir biçimde işi sona erdiren bir durum kazandı. Bay Düring bu yasayı okurlarının entelektüel değerini ölçmek için daha az önemli bulmuyor. Okurlarının yalnızca eşekler ya da ham kafalardan oluştuğunu sanıyor olsa gerek. Daha ötede bize şu son derece pratik yaşam kuralları veriliyor. Yaşama karşı tüm ilgiyi uyanık tutmanın çaresi, ham kafalar ve ham kafalı olmak isteyenler için güzel görev, tümü oluşturan çeşitli deyim yerinde ise ilksel ilgileri doğal öneller içinde geliştirmek ve birbiri yerine geçirmektir. Aynı zamanda aynı durum için tamamen yararsız ölü zamanların ortaya çıkmasını önleyecek biçimde, aşağı düzeyde ve karşılanmaları daha kolay uyarıcıların, daha yüksek uyarıcılar ve daha sürekli eylemlerle değiştirilebilmesi yolundaki kertelenmeden de yararlanmak gerekecektir. Öte yandan toplumsal yaşamın normal akışı içinde doğal olarak ya da başka biçimde oluşan gerilimlerin keyfe bağlı olarak birikmelerini, zorlanmalarını ya da buna karşıt bir sağduyuya aykırılıkla en hafif hareketlerinden başlayarak karşılanmalarını ve böylece zevk verici bir gereksinmenin gelişmesi için de engellenmelerini önlemek de önem kazanacaktır. Doğal düzüne, rhythm, saygı burada, başka yerde olduğu gibi ölçünün ve sevimli hareketin ön koşuludur. Herhangi bir durumun güzelliğini, doğa ya da koşullar ve benzeri tarafından ona verilmiş bulunan önelin ötesine yaymak gibi olanaksız bir görev de üstlenmemelidir ve benzeri. Yaşamı tatmak için en tatsız yavanlıklar üzerinde kılı kırk yaran bir bilgiçlikten çıkarılmış bu cafcaflı ham kafa vahiylerini kendinde kural edinecek yiğit kuşkusuz tamamen yetersiz ölü zamanlardan yakınamayacak. Bütün zamanını, zevklerini kurallar içinde hazırlamak ve düzenlemek için kullanacak, öyle ki zevkin kendisi için artık boş bir an bile kalmayacak. Yaşamı hem de bütünlüğü içinde tatmalıyız. Bay Düring'in bize yasakladığı yalnızca iki şey var. Birincisi tütün kullanmanın pislikleri, ikincisi de ince bir duyarlılık bakımından genel olarak üzücü ya da kınanması gereken dürtüler uyandıran özelliklere sahip içki ve yiyecekler. Ama ekonomi politik kitabında rakı, şnaps damıtımını öylesine göklere çıkaran bir biçimde ululayan Bay Düring, rakıyı bu içkiler arasına koyamaz. Öyleyse yasağının kapsamına yalnızca şarap ve birayı aldığı sonucunu çıkarmak zorundayız. Eti de yasaklasa, o zaman gerçeksel felsefeyi müteveffa Gustav Struve'ün üzerlerinde o denli büyük bir başarıyla dönüp durduğu yüksekliklere, arı çocukluk tepelerine yükseltmiş olacak. Ayrıca Bay Düring içkiler konusunda biraz daha eli açık olabilirdi. Statikten dinamiğe giden köprüyü kendi öz itirafına göre hiçbir zaman bulamamış bir adamın, biraz çok içen ve sonra bu kez dinamikten statiğe giden köprüyü, o da boş yere arayan bir zavallıya karşı hoşgörücü olmak için kuşkusuz çok haklı bir nedeni vardır. 12. Bölüm Diyalektik Nicelik ve Nitelik. Varlığın temel mantıksal özgürlükleri üzerindeki önermelerin birincisi ve en önemlisi, çelişkinin dıştalanmasına ilişkindir. Çelişki bir gerçekliğe değil ama ancak düşünceler bileşmesine ilişkin olabilecek bir kategoridir. Şeylerde çelişki yoktur ya da başka bir deyişle gerçek, efektif olarak konmuş çelişki, anlamsızlığın doruğundan başka bir şey değildir. Karşıt bir yönde birbiriyle boy ölçüşen güçlerin uzlaşmaz karşıtlığı, dünyanın ve onu meydana getiren varlıkların varoluşundaki bütün eylemlerin temel biçimidir. Ama güçlerin, öğelerin ve bireylerin yönleri arasındaki bu çatışma, saçma çelişkiler fikriyle hiç mi hiç karışmaz. Burada gerçek, efektif çelişkinin, gerçek, reel saçmalığının açık bir imgesi aracıyla, mantığın sözde gizemlerinin çoğu kez yaydığı sisleri dağıtmış ve çelişki diyalektiği, yani uzlaşmaz karşıt evren şeması altında varsayılan bu çok kaba, yontulmuş kukla için, şurada burada saçılıp savrulan övgülerin yararsızlığını ortaya koymuş olduğumuz için kendimizi hoşnut sayabiliriz. İşte felsefe dersleri içinde diyalektik üzerine okunanın hepsi aşağı yukarı bu. Buna karşı eleştirel tarihte çelişki diyalektiği ve onunla birlikte özellikle Hegel büsbütün başka biçimde saldırıya uğrar. Hegel'in mantığına, daha doğrusu logos öğretisine göre çelişik gerçekte, diyelim özü gereği, ancak öznel ve bilinçli bir şey olarak tasarlanabilen, düşüncede değil ama nesnel olarak var olan ve deyim yerinde ise ete kemiğe bürünmüş bir biçimde, şeylerin ve süreçlerin içinde bulunur.